Ayrım 56.
Haberin içinde şu noktalar dikkati çekiyor. Umum Rusya Amele ve Asker Meclisleri Genel Kongresi gece yarısı açılmıştır. Kongreye 500 temsilci katılmıştır. Başkan siyasi nutuklar irad etmek zamanı olmadığını söylemiş ve derhal bir yönetim kurulu teşkil edilmesini teklif etmiştir. Bu kurula 14 maksimalist seçilmiştir. Lenin, Zinoviev, Troçki de bunların arasındadır. Daha sonra kongre şu kararı almıştır. Önce yönetim düzenlenecektir, sonra savaş durdurulacaktır. Nihayet kurucu meclis toplantıya çağrılacaktır. 14 Kasım'da Rusya'daki durum başlığı altında şu haberleri görüyoruz. Kerenski galip gelmiş, Petersburg yakınında çarpışmalar. Asker ve memurlar Lenin hükümetinden yüz çeviriyorlar. Alt başlıklarda şöyle. Kerenski nasıl hazırlanmış? Telgraf muhaberatı kesilmiş. İtilaf Rusya'ya erzak bırakmıyor. 15 Kasım'da birinci sayfada Rusya'daki durumla ilgili olarak şu başlığı görmekteyiz. Petersburg civarında meydana gelen muharebede kimin galip geldiği anlaşılamadı. Önemli haberleri şöyle sıralayabiliriz. Amsterdam 13. Rusya'dan resmi veya gayri resmi hiçbir haber gelmemiştir. Savaşa ilişkin Rus resmi tebliği de alınamamıştır. Balfour, İngiltere hükümetinin Petersburg sefiri ile her gün haberleştiğini ve sefirin Petersburg'da olduğunu avam kamerasında söylemiştir. Daily Chronicle'ın beyanına göre Petersburg'da geçici hükümetin tesis ettiğine dair Kerenski imzasıyla Petersburg'dan Raymond MacDonald'a bir telgraf gelmiştir. Kerenski galip gelememiş. Viyana 13 kaynaklı. Petersburg yakınında vukuğa gelen kanlı muharebelerde muvaffakiyetin Bolşeviklere teveccüh ettiği anlaşılmaktadır. Troçki orduya hitaben yayınladığı bir bildiride Kasım 13 gecesi başkent yakınında Kerenski'ye şiddetli bir darbe indirildiğinden bahsetmektedir. Bildiride deniliyor ki bu gece tarihi bir ehemmiyete haiz olacaktır. Muharebe devam ediyor. Henüz birçok engeller olmakla beraber elde etmeye çalıştığımız gaye bütün bu fedakarlıklara değmektedir. 16 Kasım'daki haberlerin üst başlığı şöyle. Kerenski mağlup olmuş. Petersburg civarında muharebeler. Kerenski askerleri mağlup olmuş. Her tarafta karışıklık devam ediyor. Diğer ajans haberlerinin başlıkları da şu şekilde. İhtilal hükümetinin tebliği. Amsterdam 14. Reuters kaynaklı. Arskoye Selo civarında dün meydana gelen şiddetli çarpışmalardan sonra Kerenski ordusu ihtilal ordusu tarafından tamamen mağlup edilmiştir. İhtilalci de demokrasiye hasım olan düşmanların cümlesine karşı mukavemet gösterilmesini, her türlü tedbirin alınmasını, Kerenski'nin yakalanmasını ihtilalci hükümet namına emrederim. İhtilalin başarısını meşkuk gösterecek yolda ajansların havadis yayınlamasını men ederim. Bu tebliğin altındaki imza belli değil. Kuvvetli bir olasılıkla Lenin ya da Troçki'nin imzası bulunabilir. 22 Kasım. Birinci sayfadaki haberin başlığı, Maksimalist Meclisi'nin mühim bir kararı biçiminde. Haberin içeriğinde ise şunlar bulunmakta. Dün Rusya'daki duruma ilişkin gelen telgraflar maksimalistlerin gittikçe güçlendiklerini göstermektedir. Bu telgrafların içinde en önemlisi Maksimalist Meclisi'nin Rusya'daki muhtelif milletler için istiklal hakkı tanımasıdır. Bu telgraf bu karar üzerine Ukrayna'nın şimdiden istiklalini ilan ettiğini bildirmektedir. Eğer bu karar doğru ise yarın Finlandiya'nın, Kafkasya'nın ve daha birçok yerin istiklal ilan edecekleri şüphesizdir. 23 Kasım. Birinci sayfada şu haberi izliyoruz. Rusya mütareke teklif ediyor. Asker ve amele cemiyeti düşman ordu kumandanlarına mütareke teklif için temsilciler seçmiştir. Bu konudaki bildiri şöyledir. Murahhaslar, vatandaşlar, Halk Komiserleri Yüksek Meclisi, Rus Amele ve Asker Temsilcileri Meclisi'nin ittihaz ettiği kararın ifası hususunu size tevdi eder. Mezkur karar, bu tebliğin alınmasından sonra düşman ordu kumandanlarına müracaat ederek sulh müzakerelerine başlamak üzere muhasematın hemen tatili teklifinde bulunmanızdan ibarettir. Halk Komiserleri Meclisi size ilk müzakerelerin idaresini tevdi etmekle beraber aşağıdaki hususları emir eder. 1. Düşman ordularıyla cereyan edecek müzakereler hakkında doğrudan doğruya bir tel vasıtasıyla meclise bilgi verilecektir. 2. Muharebeye ait mukaveleler ancak Halk Komiserleri Meclisi tarafından kabul edildikten sonra imza edilecektir. Halk Komiserleri Reisi Lenin, Hariciye Nezareti Komiseri Troçki, Harbiye Komiseri Krilenko. Bolşeviklerin gizli anlaşmaları yayınlaması Türkiye'de de büyük yankılar uyandırmıştır. Gazetenin bu sayıdaki başyazısında gizli antlaşmalar bir kart daha anlattı ki biz tam manasıyla varlığımız için harp ediyoruz denmektedir. 24 Kasım'da Lenin'in şu konuşması haberler arasında yer almaktadır. Lenin, amele ve asker meclisinde irad ettiği nutukta şunları söylemiştir. Bolşevikler ihtilali ancak henüz başlamıştır. Bundan sonra amele ile köylüler ve askerler icra-i hükümet edeceklerdir. Yeni hükümet yeni kanunlar yayınlayacak ve yalnız Rusya için değil bütün dünya için yeni bir devir başlayacaktır. Yeni Rus ihtilali büyük memleketlerdeki amele sınıfları tarafından kemali memnuniyetle selamlanmıştır. İhtilal düşüncesi İngiltere'de bile yayılmaya başlamıştır. İtalya'da ise pek kuvvetli ve şiddetli bir mahiyet kesbetmiştir. 11 Aralık'ta Osmanlıları da yakından ilgilendiren şu haber birinci sayfada yer almaktadır. Rusya borçlarını ödemeyecek. Rusya hükümeti akdedilen borç anlaşmalarının hükümsüz olduğunu resmen ilan etti. İtilaf borsalarında büyük bir panik hüküm sürüyor. 13 Aralık'ta birinci sayfada Lenin kimdir başlığı ile Lenin'in yaşam öyküsü çerçeve içinde verilmektedir. Bu yazıdaki bizce önemli noktaları şu şekilde belirleyebiliriz. Yazının başlığının altında şu bölümler bulunuyor. Simbirsk Mektep Müdürü'nün oğlu Vladimir İliç Ulyanov. İlk isyan, üniversiteden kovulma, işçi sınıfının özgürlüğü için savaşım cemiyeti, Sibirya'ya sürgün, yabancı ülkelerdeki yaşamı. Girişte Lenin okuyuculara şöyle tanıtılıyor. Barış lehindeki mücadelesiyle bütün dünyada mühim bir şahsiyet olan Lenin'in tercüme-i hali hakkında ayrıntılı bazı bilgileri derledik. 17 Aralık'ta birinci sayfada çerçeve içinde iri puntolarla şu haberi görüyoruz. Ruslarla umumi mütareke akdedildi. Karadeniz'de seyri sefer serbest. 27 Aralık'ta ise başyazının başlığı şöyle. Rusya İnkılabı ve İtilafın Suikasti. Anlaşılıyor ki Rus inkılapçıları yarım tedbirlerden, yarım işlerden, hülasa yarım inkılaptan fayda yerine zarar geleceğini ve mazideki zaaf ve müsamahaların gelecekte inkılap hesabına birer fenalık ocağı oluşturacağını takdir etmişlerdir. Sabah gazetesinin 1917 yılına ait sayılarının incelenmesi aşağıda özet olarak sıralayacağımız noktaların belirgin biçimde ortaya çıkmasını sağlamıştır. A. 1917'de Türk toplumunun içinde bulunduğu koşullara karşın Rus ihtilaline yönelik en azından basının ya da sabahın ilgisi fazla. Doğrusu araştırmanın başında böyle ayrıntılı bir haber akımı ile karşılaşacağımı beklemiyordum. Haberlerin yanı sıra başyazılarda kamuoyunu bu konuda uyanık tutmanın amaçlandığını gösterecek niteliktedir. Ağır sansür koşullarına karşın böylesine ayrıntılı haber ve yorum akımının olması resmi görüşünde Rus ihtilalinden hoşnut olduğunu göstermektedir. B. Bu ilgiye karşın dünyadaki ve Rusya'daki solun gelişim doğrultusu konusunda pek bilgi sahibi olunmadığı da ortaya çıkmaktadır. İlginç olan Rusya ihtilalinden sonra basının Alman Sosyal Demokrat Hareketi'ne eğilmesidir. Nitekim Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin 1917'deki kongresi Sabah gazetesinde çok uzun haber ve yorum biçiminde yer almıştır. Böylece o dönemin iktidarı halka, Rus ihtilalinin özgürlükçü ve halktan yana tutumunun bizde de var olduğunu anımsatmak istediği kanısındayız. Nitekim Ekim'den sonra Abdurrahman Şeref Bey'in Rus ihtilali konusundaki dizi yazısı da aynı doğrultudadır. Bu yazıda Rusya'daki ihtilal girişimleri 1905'e kadar doğru bir sergileme ile anlatılmaktadır. Ne var ki 1917'de olanların altında yatan olgular ve eğilimler verilmemektedir. Gene Kasım başından itibaren Gorki'nin Çocukluğum adlı yapıtı da tefrika edilmeye başlanmıştır. Gorki, Türkiye'deki gazete okuyucularının tanıdığı bir isimdir. Nitekim 1908 Meşrutiyet Hareketi'nden sonra Tanin gazetesi Gorki'nin anasını tefrika etmiştir. C. Bütün bu ayrıntılı haber akımına karşın olaylara daima barış açısından bakılmıştır. Bunu da doğal karşılamak gerekir. O günlerde Osmanlıların içinde bulunduğu zor koşullar barış özleminin bir kat daha artmasına neden olmuştu. Hatta 1917 yılını bir barış özleminin dışa vurulduğu yıl olarak da niteleyebiliriz. D. Haberlerde kullanılan kavram ve deyimler belli bir açıklıktan yoksundur. Bunu birkaç örnekle açıklayalım. Bilindiği gibi Sovyet deyimi yerine uzun bir süre Şura sözcüğü kullanılmıştı. Ne var ki 1917'deki haberlerde Şura sözcüğüne rastlanmıyor. Onun yerine cemiyet, meclis gibi sözcükler karışık bir şekilde kullanılmakta. Sosyal demokrat, ihtilalci, sosyalist ve bunun gibi deyimlerde birbirleriyle ara kesit yapacak biçimde yer alıyor. Bunları dikkatli bir okuyucu bile o günler için birbirleriyle rahatlıkla karıştırabilir. Bolşevik sözcüğü yerine maksimalist, menşevik yerine de minimalist deyimleri kullanılmaktadır. Bu sözcükler bilindiği gibi bolşevik ve menşevik kelimelerinin aynen çevirisidir. Nitekim maksimalist deyimi yerine bazı dergiler azamiyun kavramını kullanmaktaydılar. Bolşevik sözcüğüne ancak Kasım ayı sonunda birkaç haberde rastlıyoruz. O haberlerde Bolşeviki diye kullanılan bu deyim uzun süre aynı şekilde kullanılmış ancak 1918 sonlarına doğru Bolşevik denmiştir. Tüm bu kavram karışıklıklarına bir yerde sol hareket hakkındaki bilgi dağarının zayıflığından kaynaklanan karmaşaya rağmen 1917 yılı Sabah koleksiyonu bir noktayı olanca açıklığı ile ortaya çıkartıyor. İletişim olanaklarının sınırlı oluşu, savaşın getirdiği kısıtlamalara karşın basının dünya olayları, özellikle komşularda olan bitenlerle ilgisi bugüne oranla daha yoğun ve ayrıntılıdır. İran-Irak Savaşı, Lübnan'da gelişen olaylar, Sovyetler Birliği'ndeki son değişimler, hatta Körfez Savaşı bile basınımızda aynı düzeyde ilgiyi uyandırmamaktadır. Tek sayfalı Sabah, 16-18 sayfalı gazetelerimizin birçoğundan daha fazla haberle doludur. Bunun üzerinde sanırım düşünmemiz gerekir. Ek 2. Cami Baykut ve Osmanlılığın Atisi Risalesi. 1946 yılını hatırlayanlar Cami Bey'in adının yeni kurulan Demokrat Parti'nin adıyla birlikte anıldığını bilirler. Özgürlükçü, bir başka deyimle demokrat, ileri görüşlü Aydın Cami Bey. Tan, Yeni Dünya ve Görüşlerin yazarı Cami Bey. Ne yazık ki ansiklopedilerde ismine rastlamak mümkün değil. Meydanlar Usun Ekin'de kısa bir yaşam öyküsü var, o da yanlışlarla dolu. Halide Edip, Türk'ün Ateşle İmtihanı'nda onu şöyle tanıtıyor. Cami Bey, en eski ve en gerçek Türk liberallerinden biriydi. Abdülhamit devrinde genç bir zabitken Fizan çöllerine sürülmüş, bir hayli de sergüjest geçirmişti. Nihayet memleketin en büyük vatanseverlerinden olan Trablusgarp valisi Recep Paşa onu yaver olarak almıştı. Cami Bey, Abdülhamit'in tahttan indirilmesinde rol oynayanların arasındaydı ve ilk millet meclisine Osmanlı parlamentosu Fizan mebusu olarak gelmişti. İttihat ve Terakki'nin iktidara geldikten sonraki bazı vaziyetleri karşısında hayal kırıklığına uğrayarak muhalefete geçmişti. Bununla beraber muhalefetten de yüzünü pek çabuk çevirerek ayrılmıştı ve siyaseti ebediyen bırakmaya karar vermiş olmakla beraber Türkiye'nin bu ölüm kalım mücadelesine ister istemez katılmıştı. Bilhassa Adana kitallerinden ve İzmir'in işgalinden sonra İtilaf kuvvetlerinin Türkiye'yi ortadan kaldırmak istemeleri ona bu kararı verdirmişti. Evet, tek ihtimal bu mücadeleye bağlıydı. Ta ilk zamandan tabiatındaki mistik cephe onu Mahatma Gandhi'nin pasif mukavemet esasına inandırmıştı. Belki siyasette bu en iyi usuldü. İnsanların içindeki hayvan tarafı ister müdafaa ister mücadelede olsun etraflarına daima zarar vermiştir. Acaba BK'nın tek ihtimali pasif mukavemet değil miydi? İşte Cami Bey'in ileri sürdüğü deliller bunlardı. Kısa sürmekle beraber milli mücadele devrindeki hizmetleri manidardır. Cami Bey 1918 mütarekesinde milli mücadeleye inanan hatta onu örgütlemeye çalışan bir kişi olarak görülür. Yunan işgali sırasında Ege'de Kuvayi Milliye'nin ilk örgütleniş dönemine katılır. İzmir'in işgalinden sonra toplanan Şura-i Saltanat'a İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına katılır. 26 Mayıs 1919'da toplanan Şura'da şu konuşmayı yapar. Efendim, bendeniz İzmir vilayetinin merkezi ve Türk aksamıyla Menteşe ve İzmir livalarından cereyan eden fevkalade hali İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına arz edeceğim. Daha evvel Ayan Anzası'ndan Seyit Beyefendi layık veçiyle anlattılar. Orada vukuğa gelen işgal işi Osmanlı memleketlerinin diğer muhtelif yerlerinde görülen işgaller mahiyetinde değildir. Akdeniz'in doğu bölgesinde bir takım emeller besleyen devletler daha evvel kendilerine çizmiş oldukları hudut mıntıkalarına girmiş oluyorlar demektir. Ve bunun için orada tahaddüs eden asayişsizliği ileri sürdüklerini görüyorum. Eğer muhterem kabine azaları aldıkları tedbirler hakkında bize izahat vermiş olsaydılar, bu asayişsizliğin derecesini ve 1. Ferit Paşa kabinesinin bu asayişsizliği açığa vuran bazı tedbirleri alması sebeplerini soracaktım. Kuşkusuz bu sorulara damat Ferit Paşa kabul edilebilecek yanıtlar verememiştir. Daha sonra Cami Bey basına verdiği demeçlerde sürekli olarak Ege ve Aydın dağlarında işgale karşı silahlanan kuvvetlerin asayişi bozmak değil, asıl asayişi o güne kadar görülmedik ölçüde sağlamakta oluşlarını söylemiştir. Cami Bey Mayıs 1919 ayı içerisinde kurulan Milli Ahrar Fırkası'na da kurucu üye olarak katılmış ve fırkanın yaşadığı kısa süre boyunca genel sekreterlik görevini üstlenmiştir. Nitekim bu görevle Amiral Bristol'ü ABD elçisi ziyaret eden ve işgaller hakkında bilgi veren heyette de bulunmuştur. Cami Bey 1919 seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da Anadolu'daki direniş hareketinin önde gelen savunucuları arasında yer almıştır. Adı varlarla Anadolu'da. 16 Mart'ta İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesi üzerine Adnan Adıvar Bey ve Halide Edip'le birlikte Anadolu'ya kaçarlar. Bu kaçış serüveni başlarken Cami Bey'in içinde bulunduğu durumu Halide Edip Hanım şöyle anlatır. Cami Bey sordu. Bu geceyi İstanbul'da geçirmeniz tehlikeli olmaz mı? Öyleydi. Fakat benim için bu bir mecburiyetti. Cami Bey de çok üzgün gözüküyordu. Çok güzel genç bir karısı, en büyüğü 15 yaşında, en küçüğü 9 aylık olmak üzere 5 çocuğu vardı. Onları bir hafta geçindirecek kadar bile parası yoktu. Hemen o gün bir dosttan borç almaya karar verdik. Başını iki elleri arasına alıp sıkışını hiç unutmam. Ankara'ya bu koşullar altında kaçan Cami Bey, ilk meclise Aydın milletvekili olarak katılmış ve ilk kabinede de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Ankara hükümetinin en zor günlerinde bu görevi yapan Cami Bey sonra istifa etmiş ve Roma'ya milli hükümetin ilk temsilcisi olarak atanmıştır. Bu olayı da Halide Edip'in kaleminden yansıtalım. İlk feda edilen Cami Bey oldu. Dahiliye vekili olarak mecliste daima Mustafa Kemal Paşa'yı tutmuştu. Fakat meclis dahiliye vekaletini şiddetle tenkit ettiği zaman Mustafa Kemal Paşa Cami Bey'i tutmadı. Bunlara Cami Bey'in kendisinin cevap vermesini söyledi. Verdiği cevaplar alkışla karşılanmış olmasına rağmen Cami Bey istifa etmişti. Bundan biraz sonra Cami Bey Roma'ya ilk mümessil olarak gitti. Kendisi aleyhine birçok propaganda yapılıyordu. Bunların asılsız olduğu anlaşıldıktan sonra bile Cami Bey siyaset hayatından çekilerek kendi şahsi ve mütevazi hayatına döndü. Bizim kuşağımız 70'ine yaklaşmış olan Cami Bey'i verdiği demokrasi sınavı ile tanır. O, bütün çalışmalarının ödülünü alamadan tam faciasının rüzgarının altında gazetesini, yazma olanaklarını yitirerek köşesine bir daha dönmemek üzere çekildi. Osmanlılığın Atisi adlı Risale 1. Üzerinde duracağımız Osmanlılığın Atisi adlı Risale 48 sayfadan oluşuyor. Yazımı 5 Ocak 1912'de bitmiş ve yazarları arasında bulunduğu İfham gazetesi tarafından basılmıştır. Risalenin içeriği alt başlıkları itibariyle şöyledir. Osmanlılığın atisi, düşmanları, dostları. Türkler ve Haçlılar. Balkanlar bir düşman memleketiydi. Rumeli bizim müstemlekemizdi. Memleket Türk ve Arap ekseriyeti üzerine istinad etmelidir. Islahat meselesi. Akvam-ı Hristaniye daima ayrılmaya mütemayildir. Kırım Muharebesi, İngiltere ve İslam, Sultan Abdülhamit'in şimendifer politikası, Hindistan, İngiliz şark siyasetinin mihveridir. İngiltere ve Devlet-i Osmani, Rusya ve Fransa, Alman ve İngiliz rekabeti, Sultan Abdülhamit ve Alman siyaseti, Devri Cedid ve Alman siyaseti, Osmanlı siyaseti müstakilesinin harici hedefleri, siyaseti dahiliye ve hariciye arasındaki ahenk, İttihat-ı İslam-Hristiyan tazyikinin bir neticesidir. İttihat-ı İslam'ı esaret altında terbiye gören İslamlar vücuda getirecektir. Bu bölümlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan çekilmesinin nedenleri incelendikten sonra ne yapmalıyız sorusuna da Anadolu'ya dönmek ve İslam birliğini kurmak olarak yanıt veriliyor. Cami Bey'in düşünceleri kitabın yazılışından tam 8 yıl sonra işgalci emperyalist ülkelere karşı oluşan Anadolu direnişinde eskilerin deyimiyle kuvveden fiile çıkıyor, yani somutlaşıyor. 2. Cami Bey, Hristiyan dünyasının Türklere karşı oluşunu Haçlı seferlerine bağlamaktadır. Bu konuda şöyle yazmaktadır. Ön Asya'ya ve İslamların egemen olduğu yörelere o tarihte Haçlılar dönemi, giren Türkler Haçlılar önünde eğilmeye başlayan İslam ülkelerini metin bir el ile kaldırdılar. Bu yağmacı şövalye sınıfını geldikleri yere kadar sürdüler. İşte Hristiyan Avrupa'nın nazarında Türklerin hala affedilmemiş olan cürmü budur. Bu yaklaşıma dayanarak Osmanlıların, daha doğru bir deyimle Türklerin, Türk ve İslam unsurlarının yoğun olduğu Anadolu'ya ve Ön Asya'ya çekilmesini tek çare olarak niteleyen Cami Bey, bu konudaki düşüncelerini şöyle yazmaktadır. Devlet-i Osmaniye artık Asya'ya çekiliyor ve tam manasıyla Asya İmparatorluğu oluyor. Bazıları bu tebeddülle hiçbir zaman razı olmuyor. Ve Balkan Yarımadası'ndan Kabilse bir karış daha fazlasını elde bulundurarak Avrupa devleti kalmak istiyorlar. Hakikatte bu yanlı bir görüştür. Çünkü hükümeti Osmaniye hiçbir zaman Avrupa devleti olmamıştı. Ancak Şevketli zamanında Avrupa'da müstemleke sahibi olmuş bir Asya hükümetiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl vatanı, yaşam gücünün kaynağı, ağırlık merkezi Asya'da bulunurdu. Ve her vakit Avrupa'dan zapt etmiş olduğu bu müstemlekeleri asıl vatanına tercih etme gibi yanlı bir siyaset takip ettiğinden dolayı mutazarrır olmuştur. Bu noktada Von der Goltz Paşa'nın bir makalesinden yaptığı şu alıntıya değiniyor. Avrupa'daki vilayetlerini kısmen veya kamilen ve hatta boğazın ötesindeki bütün yerlerini kaybetmek şartıyla bile olsa, devletin Asya'daki unsuruna avdet etmesinin akıllıca bir hareket ve güç kaynağı olacağını iddia ediyor. Ve Balkan Savaşı ile bu noktaya gelindiğini söyledikten sonra şu soruları gündeme getiriyor. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ağırlık merkezi neresi olacaktır? Uygulamada saltanat ve hilafet politikası ne doğrultuda olmalıdır? Cami Bey bu sorularının yanıtını iktisadi kalkınma noktasına önem vererek açıklıyor. İnkişafı içtimai ve zihni ancak ve ancak refah-ı umumiyenin istihsali sayesinde mümkündür diyerek Anadolu ve diğer Asya topraklarına çekilen devletin güçlenmesini buna bağlıyor. Ekonomik kalkınmadan sonra ikinci derecede marifi umumi ve tedrisat umurunda esaslı bir teceddüt lazımdır diyor. Hatta bu konuda şu ilginç düşünceyi de ortaya atıyor. Herhalde bundan sonra çok okutmak ve memur yapmak için değil, adam yapmak için okutmak lazım gelecektir.